Ayrım 3, sayfa 31. İkinci dörtlük. Üç ruhtan ilki. Scrooge uyandığı zaman o kadar karanlıktı ki yatağın dışına baktığı zaman odanın duvarlarıyla saydam pencereleri ayırmak neredeyse olanaksızdı. Yakındaki kilisenin çanı neredeyse dört kez vurduğunda o dağ gelinciği gözleriyle karanlığı delmeyi denedi. Bunun üzerine saat başının vurmasını duydu. Büyük bir şaşkınlık içinde büyük çanın 6'dan 7'ye, 7'den 8'e ve tam 12'ye vurduğunu ve sonra durduğunu dinledi. 12. Yattığında 2'yi geçiyordu. Saat yanlıştı. Bir buz sarkıtı çalışmasını engellemiş olmalıydı. 12. Bu saçma saatin 12 olup olmadığını anlamak için cep saatinin yayına dokundu. Saatin hızlı küçük vuruşu 12'yi vurdu ve durdu. Niye ki? Bu imkansız, dedi Scrooge. Tüm gün boyunca uyumuş ve ertesi geceye kadar uyanmamış olamam. Güneşe bir şey olması imkansızdı. Ve öğlen 12 de olamazdı. Bu fikir onu telaşlandırdı. Yataktan sıçrayarak çıktı ve pencereye doğru el yordamıyla yolunu bulmaya çalıştı. Bir şeyler görmeden önce sabahlığını koluyla buzları ovalamak zorunda kaldı. Çok az şey görebildi. Yaptığı her şeyin sonunda sadece havanın hala hem sisli hem soğuk olduğunu ve ne oraya buraya koşuşturan insan seslerinin olduğunu ne de büyük bir patırtı koptuğunu duyabildi. Gece dünyayı ele geçirmemiş ve aydınlığın günü yok etmiş olması olasıydı. Belirtilen tutar Bay Scrooge Ebenezer'e veya emrindeki birine 3 gün sonra ödenecektir gibi kaygıların geçerli olacağı günler yok olursa senetler Birleşmiş Milletler'in hazine bonoları gibi işe yaramaz hale gelirdi. Scrooge tekrar yatağına döndü. Tekrar tekrar ve baştan sona kadar düşündü. Yapabileceği bir şey yoktu. Ne kadar düşünürse o kadar kafası karışıyor ve düşünmemeye çalıştıkça da daha fazla düşünüyordu. Marley'in hayaleti onu fazlasıyla endişelendiriyordu. Olgun bir sorgulamadan sonra kendini her şeyin bir düş olduğu konusunda ikna ettiği her seferinde ilk haline dönüyor. Bir düş mü yoksa değil mi sorusuna tekrar getiriyordu. Scrooge, çan 3 çeyrek daha vurduğunda aniden hayaletin onu çan bir kez vurduğu zaman bir ziyaretçisi olacağı konusunda uyardığını hatırladı. Bir saat geçene kadar uyanık kalmaya karar verip cennete gitmektense daha fazla uyumamayı düşünmek belki de aklına gelen en akıllıca çözümdü. Bir çeyrek ona o kadar uzun geldi ki kendinden geçip uyuklayarak saati kaçırdığını yeniden düşündü ve ses kulağında çınladı. Ding dong, çeyrek geçiyor, dedi Scrooge. Ding dong, buçuk, dedi Scrooge. Çeyrek var, dedi Scrooge. Ding dong, saat bir, dedi birden zafer kazanmış gibi Scrooge. Hiçbir şey yok. O bunu saatin çanının derinden gelen boğuk ve sıkıcı vuruşundan önce söylemişti. Bir ışık odanın içini parlattı aniden. Yatağın cibinlikleri savruldu. Cibinlik bir el tarafından çekilmişti. Ayaklarındaki ve sırtındaki cibinlik değil, tam yüzünün olduğu yer çekilmişti. Scrooge, yarı dikilmiş bir şekilde cibinliği çeken, dünyadan olmayan ziyaretçiyle yüz yüze geldi. Benim size yakın olduğum kadar yakın duruyordu. Tuhaf bir figürdü, bir çocuk. Tam bir çocuk da değil, yaşlı bir adam, doğaüstü bir şekilde ufalmış, bir çocuğun boyutlarına inmiş yaşlı bir adam gibiydi. Onun ensesinden sırtına dökülen saçları yaşlılarınki gibi beyazdı ve henüz yüzü hiç buruşmamıştı. Cildi genç ve tazeydi. Kolları çok uzun ve kaslı elleri ise alışılmadık bir güce sahipmiş gibiydi. Son derece zarif ayakları, bacakları, elleri gibi çıplaktı. Bembeyaz bir ceket giymiş ve belinin etrafına güzel parıltılar saçan enfes bir kemer takıyordu. Ellerinde taze, yeşil bir dal, çoban püskülü tutuyordu ve bu soğun amblemini yalayan bir şeyin aksine onun elbiseleri yaz çiçekleriyle süslenmişti. Fakat ondaki en tuhaf şey başındaki taçtan her şeyi görünür hale getiren açık, parlak ışık hüzmesinin yayılmasıydı. Hiç şüphesiz kolunun altında iç karartıcı anlar için kullanmaya yarayan bir şapka tutuyordu. Scrooge artan sabrıyla baktığı zaman ondaki en tuhaf şeyin bu olmadığına karar verdi. Kemerini bir yanıp bir sönmesi gibi kendi de kah ışıldıyor, kah karanlıklara gömülüyordu. Görüntü bir netleşiyor, bir karanlıklara gömülüyordu. Kah bir kollu, kah bir bacaklı oluyor, kah 20 bacaklı başsız bir gövdeye, başı olmayan bir bacağa dönüşüyordu. Sonra gövdesi olmayan bir baş haline geliyordu. Ama bunlar Yok oldukları karanlıklarda eriyip gitmişçesine hiçbir iz bırakmıyorlardı. Scrooge tam buna şaşırırken eskisinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. ''Bana geleceği söylenen ruh siz misiniz bayım?'' ''Evet, benim.'' Sesi sevecen ve yumuşaktı. Görülmemiş bir şekilde alçaktı. Çok yakında olmasına rağmen uzakta gibiydi. ''Kimsiniz ve nesiniz?'' dedi Scrooge. ''Geçmiş Noellerin hayaletiyim. Uzak geçmiş mi?'' diye sordu cüceye benzer boyuna dikkatle bakan Scrooge. ''Hayır, senin geçmişin.'' Herhangi biri ona nedenini sorsa, söyleyemese de ruha sopasıyla vurmak için özel bir istek duyuyordu. Ardından ona şapkayı takması için yalvardı. ''Ne?'' diye bağırdı hayalet. ''Sen benim verdiğim ışığı dünyalı ellerine hemen bozmak istiyorsun. Yıllar boyu onun altında gezimini sağlayan hırslarıyla bu şapkayı yapanlardan biri olman yeterli değil mi?'' Scrooge hayaletin hiçbir döneminde kasıtlı olarak örtmeye yeltenmediğini, onu incitmeye niyeti olmadığını saygıyla belirtti. Sonra da onu buraya getiren işin ne olduğunu sormaya cesaret etti. ''Senin mutluluğun için.'' Scrooge kendini teşekkür etmeye zorunlu hissetti. Bunun yerine aralıksız dinlenebileceği bir gecenin daha iyi olabileceğini düşünmeden edemedi. Kendi kurtuluşu için önemse biraz. Ruh düşüncelerini duymuştu ki böyle bir şey demişti. Konuşurken güçlü elini uzatıp onu kolundan nazikçe tuttu. ''Kalk, benimle gel.'' Scrooge, havanın ve saatin yürüyüşe uygun olmadığını, yatağın sıcak olduğunu, sıcaklığın düşük olduğunu ve üzerinde yalnız gecelik terlik ve takke olduğunu, soğuk algınlığına yakalanabileceğini söylediyse de tüm bunlar boşunaydı. Tutuşu bir kadının eli kadar yumuşak olmasına rağmen ona karşı koyamadı ve kalktı. Ruhu pencereye doğru giderken bulunca yalvararak sabahlığını giydi. ''Ben bir ölümlüyüm ve düşebilirim.'' diye itiraz etti Scrooge. ''Buraya elimle dokunmamı sağlarsan bundan daha fazlasını alabilirsin.'' dedi onun kalbini göstererek, dedi ruh. Bu sözler söylenirken onlar duvarı aştılar ve iki taraftan da uzanan tarlalardan kır yoluna geldiler. Kent tam olarak yok olmuştu. Görünen bir iz bile kalmamış, onunla karanlık bir siste kaybolmuştu. Temiz, soğuk bir kış gününde kar her yeri örtmüştü. ''Tanrı aşkına!'' dedi Scrooge ellerini birbirine kavuşturup ona bakarken. ''Ben burada büyüdüm. Çocukluğum burada geçti.'' Ruh hafifçe ona bakıyordu. Onun hafif tutuşu bir anlık olmasına rağmen yaşlı adamın onun duygularına etkisi açıkça görülüyordu. O havadaki binlerce kokunun bilincindeydi. Her biri uzun zaman önce unutulmuş, farklı binlerce düşünceyle, umutla, sevinçle ve tasayla ilgiliydi. ''Dudağın titriyor ve yanağındaki ne?'' dedi hayalet. Scrooge her zaman olduğundan farklı gelen sesiyle bunun bir sivilce olduğunu söyledi. Ruhtan ona yol göstermesi için izin istedi. ''Yolu hatırlıyor musun?'' diye sordu ruh. ''Hatırlıyorum.'' diye şevkle bağırdı Scrooge. ''Gözüm kapalı bulurum.'' ''Bu kadar uzun zamandır unutmaman tuhaf.'' diye ekledi hayalet. ''Devam edelim.'' Yol boyunca yürüdüler. Scrooge her kapıyı, direği ve ağacı hatırlıyordu. Köprüsü, kilisesi ve akan nehriyle biraz uzakta görünen kasabaya kadar. Şimdi uzun yeleli atların sırtlarında, çiftlerin sürdüğü at ve yük arabalarından diğerlerine seslenen çocuklar taşıyor, onlara doğru koşuyorlardı. Bütün bu çocuklar büyük bir huzur içindeydiler ve birbirlerine öylesine şen bağırıyorlardı ki geniş tarlalara kadar tertemiz hava kahkahalarla çınlıyordu. ''Bunlar sadece önceden burada yaşayanların gölgesi,'' dedi hayalet. ''Bizim farkımızda değiller.'' Neşeli yolcular geldiler ve geçerlerken Scrooge onların her birinin adını hatırlıyordu. Niçin onları görmekten böylesine mutlu olmuştu ki? Soğuk gözleri neden kesik kesik parıldıyor ve kalbi geçmişteki gibi atıyordu? Neden onların değişik yerlerdeki evlerine giderken birbirlerine mutlu yıllar dilemelerini duyduğu zaman mutlulukla doldu? ''Mutlu Noellerden sana ne, Scrooge? Boş ver Mutlu Noelleri. O bugüne kadar neyi iyileştirdi? Okul tamamen boşaltılmamış. Orada hala arkadaşları tarafından umursanmayan yalnız bir çocuk var.'' Scrooge bunu bildiğini söyleyerek hıçkırarak ağladı. Ana yoldan ayrıldılar. İyi bildikleri bir yoldan ilerleyerek çatıdaki çan kulesinde küçük yükselmiş bir rüzgar gülüyle kırmızı tuğlalardan yapılmış kasvetli malikaneye yaklaştılar. Bu, kapıları parçalanmış, pencereleri kırılmış, duvarları pis ve yosun tutmuş, fera odaları kullanılmayan zenginlikten payını almamış büyük bir evdi. Tavuklar gıdaklıyor ve ağılda kasılarak yürüyorlardı. Karavanları ve barakaları yeşillikler kaplamıştı. Ev eski halini koruyamamıştı. Kasvetli koridora girdiklerinde pek çok odanın açık kapısından geçerken hepsinin hoş, soğuk ve geniş olduğunu gördüler. Çok fazla yiyecek olmadığı, mum ışığıyla görülen çok erken uyanılan bu yeri hatırlatan dondurucu bir soğuk ve toprak kokusu vardı. Onlar Scrooge ve Hayalet koridorda evin arka tarafına bakan bir kapıya geldiler. Onların önünde çıplak ve kasvetli bir oda duruyordu. İçindeki sıra sıra masalar ve oturaklar odayı daha da çıplak yapıyordu. Scrooge bir sıraya oturdu ve cılız bir ateşin önünde kitap okuyan yalnız çocuğa bakarak onun unutulmuşluğuna ve zavallılığına ağladı. Scrooge kalbinde her şeyi yumuşak bir etkiyle hissederek gözyaşları dökmese de evde ne belirgin bir ses, ne süpürgeliğin arkasındaki farelerin çıkardığı gürültü ve ciyaklamalar, ne arka taraftaki kasvetli avludaki çeşmede eriyen suların damlayışı, ne kavağın çıplak dallarının bir hışırtısı geliyordu. Boş ambar kapısı yersiz açılıp kapanmıyor ve ateş çıtırdamıyordu. Ruh onun koluna dokunarak kitap okuyan çocuğu gösterme niyetiyle onun çocukluğunu gösterdi. Aniden pencerenin dışında, belinde baltası ve arkasında da odun yüklü bir eşekle oldukça gerçek ve farklı yabancı kıyafetler içinde bir adam belirdi. "Nasıl olur Ali Baba?" diye sarsıntı içinde bağırdı Scrooge. "Bu sevgili, yaşlı, dürüst Ali Baba. Evet, evet, biliyorum. Bir Noel arifesinde burada böyle yalnız bırakılmış zavallı çocuğa gelmişti. İlk kez bu şekilde geliyordu. Zavallı çocuk ve Valentin, onun vahşi kardeşi Orson, buradalar. O görmeden uykusunda onun şam kapısı iç çamaşırlarının içine bırakılmış olan. Onun adı neydi? Sultanın cinler tarafından tepe taklak edilen seyisi. Baş aşağı bir şekilde oradaydı. Hak etmişti de. İyi oldu. Prensesle evlenmek onun haddine mi? Gülmek ve ağlamak arası en acayip sesiyle tüm bunlara içinden gelen hevesle konuştuğunu izlemek, yüzünün canlandığını ve heyecanlandığını görmek gerçekten onun şehirdeki iş arkadaşlarını şaşırtırdı. ''Bir papağan var.'' diye haykırdı Scrooge. ''Yeşil vücudu, sarı kuyruğu, kafasının üzerinden çıkmış marul gibi bir şeyle orada duruyor.'' ''Zavallı Robin Crusoe.'' derdi ona. ''Adalardaki deniz yolculuğundan geri geldiğinde, zavallı Robin Crusoe, nerelerdeydin?'' ''Adam düş gördüğünü düşündü. Ama değildi. Bilirsin işte, papağandı. Hayatını kurtarmak için kendini koya atan Cuma. Hey, hop!'' Sonra her zamanki karakterine hiç uymayan bir değişim yaşadı.'' Acıma içinde çocukluğuna, zavallı çocuğa bakıp ağlamaya başladı. Keşke diye mırıldandı Scrooge gözlerini koluyla kuruladıktan sonra çocuğa. Gözlerini ayırmadan bakarak ellerini cebine soktu. Fakat artık çok geç. Ne oldu dedi ruh. Hiçbir şey dedi Scrooge. Hiçbir şey. Geçen gece kapımda Noel şarkısı söyleyen bir çocuk vardı. Ben ona bir şeyler vermeliydim. İşte bu. ''Hadi gel başka Noeller görelim.'' dedi Hayalet düşünceyle gülümseyip eliyle işaret ederek. Bu sözcüklerle Scrooge'un şekli biraz daha büyüdü ve o da biraz daha karanlık ve kirli hale geldi. Kepenkler daralıyor, pencereler çatlıyor, tavandan kireç parçaları dökülüyor, çıplak tirizlikleri duvarların zemine bitişik olan yerlerini kapatan bir tür parça ortaya çıkıyordu. Scrooge da bunların nasıl olup da gerçekleştiğine sizin kadar inanamıyor. Sadece her şeyin gerçeğiyle uyuştuğunu biliyordu. Diğer çocuklar neşe içinde tatil yaparken o oradaydı ve yalnızdı. O şimdi okumuyordu. Umutsuzca bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Scrooge başının iniltili bir titremesiyle ruha baktı ve sonra kapıya doğru yöneldi. Kapı açıldı. Genç adamdan daha küçük bir kız içeri girdi. Canım abim diye kollarını onun boynuna sararak ve sık sık öperek ona sesleniyordu. ''Seni eve götüreceğim abicim.'' dedi çocuk. ''Eve götürmeye.'' dedi ellerini çırparak ve gülmekten bükülerek. ''Ev mi küçük Fen?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi neşeyle. ''Eve. İyiliğin ve her şey için. Eve. Bir daha dönmemecesine. Babam eskiden olduğundan çok daha yumuşak. Ev bir cennet gibi. Babam yatmaya gittiğim o güzel gece benimle öyle sevgi dolu konuştu ki... Ben de bir kez daha senin eve gelip gelemeyeceğini sorabildim. Evet, beni seni getirmem için arabayla yolladı. Adam olacaksın, dedi bana gözlerini açarak. Sen buraya asla geri dönmeyeceksin. En önemlisi Noel'i beraber kutlayacağız. Bu dünyadaki en mutlu Noel olacak. Sen neredeyse bir kadın olmuşsun Fen, dedi ağabeyi. Kız gülerek ellerini çırptı. Onun başına dokunmayı denedi fakat çok küçük olduğu için yeniden gülümsedi ve parmak uçlarında durarak onu kucakladı. Sonra onu çocuksu bir arzuyla kapıya doğru sürükledi. Scrooge istekli bir şekilde peşinden gitti. koridordan şiddetli bir ses. "Efendi Scrooge'un kutusunu getirin." diyerek sertçe Scrooge'a tepeden bakan okul müdürü göründü. Elini sıkarak korkunç bir şekilde aklını başından aldı. Sonra onu ve kız kardeşini soğuktan mum gibi olmuş pencerelerin içindeki yer ve gök kürelerinin olduğu çok eski bir sarnıca benzeyen salona götürdü. Bir sürahi rengi tuhaf şarapla kek getirip sevimli gençlere ikram etti. Aynı zamanda zayıf bir hizmetçiyi arabayı kullanan adama bir şeyler içip içmemek istediğini sorması için gönderdi ve o bir öncekiyle aynı musluktan gelecekse istemediğini söyleyerek teşekkür etti. Efendi Scrooge'un sandığı bu zamana kadar arabaya yüklenmişti. Çocuklar okul müdürüne içten bir hoşça kal diyerek arabaya binip bahçeye neşeyle ilerlediler. Hızlı dönen tekerlekler karları ezip dallardaki karı etrafa saçıyorlardı. "Bir nefeste uçacak kadar nazik fakat kocaman bir kalbi var," dedi ruh. "Evet öyle, haklısın, inkar edemem. Tanrı onu korusun," dedi Scrooge. "O çok erken öldü," dedi hayalet. "Sanıyorum çocukları da vardı." "Çocuk mu?" diye atıldı Scrooge. "Evet, senin yeğenin." Scrooge tedirgin görünüyordu ve kısaca "Evet," dedi. Onlar bir an içinde okulu arkalarında bıraktılar. Şimdi ise şehrin gölgeler içinde yolcuların gidip geldiği, arabaların yol için kavga ettiği işlek bir ana yoldaydılar. Şehrin tüm gürültü patırtısı, çekişmesi buradaydı. Yine burada da Noel zamanı olduğu gibi dükkanların süslemelerinden yeteri kadar belliydi. Akşamdı ve sokaklar ışıl ışıldı. Ruh bir depo olduğu belli olan bir yerde durdu ve Scrooge'a burayı bilip bilmediğini sordu. "Biliyorum," dedi Scrooge. "Çıraklığımda buradaydım." Onlar içeri girdi. Oturduğu yer o kadar yüksekti ki biraz daha uzun olsa kafası tavana değecekmiş gibi duran galler peruğu takmış yaşlı bir adam göründü. "İşte yaşlı Fezivik. Toprağı bol olsun. Fezivik tekrar hayatta," diye büyük bir heyecanla bağırdı Scrooge. Yaşlı Fezivik kalemini bıraktı ve yediği vuran saatine baktı. Ellerini birbirine sürttü ve geniş ceketini düzeltti. "Vay Ebenezer, Dick," dedi başından ayak ucuna kadar yayılan gülümsemesi ve yağlı, şişman şen şakrak sesiyle. Scrooge şimdi ise kendinden daha genç bir adam olarak çabucak içeri daldı. Ona arkadaşı eşlik ediyordu. "Dick Wilkins olduğu kesin," dedi. "Tanrım, o burada, o bana çok bağlıydı. Zavallı Dick," dedi Scrooge hayalete. "Oo çocuklarım," dedi Fezivik. "Artık bu gece çalışmak yok. Noel gecesi Dick. Noel, Ebenezer." Yaşlı Fezivik ellerini çırparak ekledi. "Kapatalım şu kepenkleri artık. Jack Robinson söylemeden önce." İki arkadaşın işe nasıl sarıldığını anlayamazdınız. Ellerinde kepenkler sokağa fırladılar. 1, 2, 3. Onları yerine yerleştirdiler. 4, 5, 6. Sürgüleyip sıkıştırdılar. 7, 8, 9. 10 demeden önce yarış atları gibi soluyarak geldiler. "Ho ho!" diye haykırdı yaşlı Fezivik yerinden güzel bir çeviklikle atlayarak. "Etrafı temizlemek. Gençlerim, burada pek çok odamız var. Ho ho Dick, neşelen Ebenezer." Yaşlı Fezivik öyle bakarken temizlemediğimiz ya da temizleyemeyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bir dakikada bitti. Taşınabilir her şey sanki bir daha kullanılmayacakmış gibi kutulandı. Yerler süpürülüp yıkandı, lambalar düzeltilip, lambalar söndürülüp ateş yenilendi ve depo soğuk bir kış gecesinde hayal edilemeyecek bir balo salonu kadar sıcak, kuru ve rahattı. Elinde notalarıyla bir kemancı geldi. Yüksek masaya çıktı ve kendine bir orkestra yaparak akordunu yaptı. İçeri büyük bir gülümsemeyle Bayan Fezivik geldi. Ardından da sevimli ve güzel genç Fezivik. Sonra da kalpleri kırık 6 genç adam. Orada çalışan kadın erkek herkes geldi. Temizlikçi fırıncı kuzeniyle içeri girdi. Aşçı kardeşin has arkadaşı sütçüyle içeri girdi. Ustasıyla pek iyi geçinemeyen çocuk hanımı tarafından kulakları çekirdeği anlaşılan komşu kızın arkasına saklanmayı deneyerek geldi. Onların hepsi birbiri ardına geldi. Kimisi çekingen, kimisi cesurca, kimisi nazik, kimisi ne yapacağını bilmez, kimisi iterek, kimisi çekerek hepsi bir yerden bir şekilde geldiler. Sonra 20 çift birden geldiği yere geri döndü ve ilerledi. Yarım daire olup ilerleyip tekrar başa dönüyorlardı. Ortada eğiliyorlar, tekrar kalkıp çeşitli figürler yapıyorlardı. En baştaki çift her zaman yanlış yöne dönüyor, onlardan sonraki çift başa gelince her şey tekrar baştan başlıyordu. Sonunda en önde iki çift kalıyor fakat karşılarında kimse olmuyordu. Böyle olduğu zaman yaşlı Fezivik ellerini çırparak dansı durduruyordu. "Bitti," diye bağırıyor ve kemancıda özellikle bu iş için hazırda tutulan bira kutusunun içine sıcak kafasını basıyordu. Dinlenmeye gerek duymadan yeniden göründü ve dans eden kimse olmamasına rağmen çalmaya başladı. Sanki tükenmiş olarak eve taşınır ve çok yorulmak ya da telef olmak amacıyla yepyeni bir adam olarak geri gelirdi. Çok fazla dansçı, çok fazla beden, daha çok kek, çok miktarda fırında pişmiş ve kaynatılmış soğuk et, Noel pastası ve fazlasıyla bira vardı. Fakat gecenin en büyük anı, et geldikten sonra işini en iyi bilen kemancının Sir Roger de Coverley'i çalmasıydı. Ardından yaşlı Fezivik'le karısı dansa kalktı. Oldukça iyi olan baştaki çift, üçüncü, dördüncü çift ve hepsi. Onlar etrafta oyalanmak istemeyen, dans etmek isteyen insanlardı.